Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Deniz Gündoğan'la birleşimle olan Metropolitika'ya hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var. İstanbul Planlama Ajansı Yarışmalar Koordinatörü Ömer Yılmaz. Taksim ve diğer kentsel tasarım yarışmalarını konuşacağız bugün. Uzun süredir aslında bu yarışmalarla ilgili pek gündem görmüyoruz. Gündemde yer almıyor yarışmalar. Halbuki bir dönem bayağı uzun uzun sıkı sıkı tartışılmıştı. Özellikle Taksim çok tartışıldı. Biz bu programda aslında biraz daha geriye gidip Ekrem İmamoğlu başkanlığıyla birlikte bu yarışmaların biraz tarihçesini, son dönem tarihçesini konuşmak istedik. 2019'dan itibaren bu yarışmalar nasıl başladı, süreç nasıl işledi? Biraz bu süreci bize anlatır mısınız Ömer Yılmaz?
Tabii ki. Ekrem Bey daha önce Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı, işte hepimizin bildiği gibi. Aslında orada 3 tane yarışma yapmıştı. Bunlar ilçe belediye başkanı olduğu için belki İstanbul'daki yarışmalar kadar ses getirmemişti. Bunlardan bir tanesi bir köprü yarışmasıydı. Kentsel tasarımla iç içe bir köprü yarışmasıydı. Bir tanesi çok büyük bir park yaşam vadisi, bugün de devam eden yaşam vadileri konseptinde bir, o da park kentsel tasarım yarışması karışığı bir şeydi. Dense bir cemevi yarışmasıydı. Oradaki ekip aslında olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geldi diyebiliriz. Yani yarışmalarda görev alan pek çok kişi bugünkü yarışmaların yapılmasına aracılık eden, başkan kararını aldıktan sonra onunla birlikte bunları hayata geçiren ekibin parçası oldular. Ben de onlardan bir tanesiydim aslında bu taraftaki. Yani Beylikdüzü'ndeki yarışmaları yapmıştım. Bir kere öyle bir tecrübe katkı üzerine bunlar inşa edildi. 2019'un Haziran'ında geldi Ekrem Bey ve yeni yönetim. Eylül ayında aslında Eylül-Ekim gibi ilk defa yarışmalar konuşuldu. Taksim de ilk olarak Ekim ayında, hatta çok iyi hatırlıyorum, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin işletme fakültesi yarışmasının jürisi sırasında ilk defa bugün genel sekreter yardımcısı olan Mahir Polat Taksim'i konuşalım diye gelmişti ve konuşmuştuk, başladı. Ama Taksim'den önce, yani Taksim yavaş yapılması gereken bir yarışmaydı. İşte Eylül-Ekim'de başladığını düşünsek yaklaşık bir sene sürdü diye düşünebiliriz. Taksim'den önce çok hızlı bir şekilde Haliç yarışması yapıldı. O Haliç yarışması bugün Haliç tramvayının da hayata geçmesinden sonra uygulanıyor. Öncelikle bunu hemen çok hızlıca bir süreç tamamlamasıyla söylemek iyi olur. İşte Haliç yarışması böyle bir parklar silsilesi yarışmasıydı diyebiliriz. Haliç 7 bölgeye ayrılmıştı ve o 7 bölge için yarışma yapıldı. Onun ardından bugüne kadar, şimdi hemen şurada sayıyorum, 12-13 tane yarışma yapmış Büyükşehir Belediyesi. Herhalde bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tektir. Bunların pek çoğu uygulanıyor. İşte Taksim yarışması da 11 Eylül 2020'de hemen zaten ikinci kademe için son teslim diye burada önümde görüyorum. Tamamlandı, yani Eylül'de tamamlandı ve şu anda da yürüyor. İşte Taksim dışında bunlara böyle meydan denebiliyor bazen İBB'nin içinde ama aslında bunlar kamusal mekanlar. Hepsi meydan değil çünkü Salacak için meydan diyemeyiz. Kadıköy için de bence meydan diyemeyiz. Kadıköy meydanı diye açtık belki yarışmayı ama Kadıköy kıyısı aslında o. Bakırköy'de tabii ki bir meydan var. Taksim'de bir meydandı. Bu dört yarışmanın dışında bunlara birazcık benzerlik taşıyan, yani kentsel tasarım problemlerini de içeren Theodosius Liman'ın Ziyaretçi Merkezi yarışması vardı. Bu 5 yarışma sağlıklı bir şekilde sonuçlandı. Yani bana göre sağlıklı, tabii herkes istediği gibi eleştirebilir, istediği gibi konumlandırabilir sonucunu. Bunların 5'i de şu anda koruma kurullarına yarışma projeleri gönderildi. Yarışma projelerinin ardından tabii kurullar, raportörlükler çeşitli eksikler buldular doğal olarak. Yani yarışma projesi çünkü kurula gönderilebilecek nitelikte bilgileri içermez. Şimdi müellifleriyle işte sözleşmeler kimisiyle imzalandı, kimisiyle imzalanıyor. Revizyonlar yapılarak kurula tekrar gönderilecek ve bu 5 yarışmanın 5'inin de süreci takip edilecek. Dediğim gibi Haliç yarışması da bir kentsel tasarım yarışması kabul edilebilir. O 7 bölgeye ayrılan Haliç'in 4 bölgesinin uygulaması devam ediyor. Bu 4 bölgede Haliç tramvayının üzerinde hareket ettiği bölge, yani Eminönü'nden Ali Beyköy'e kadar olan kısım aslında. Harıl harıl bir imalat devam ediyor orada şu anda. Böyle bir girizgah olsun benden.
Çok kısa bir şekilde, yani biz aslında meydanları konuşacağız ve özellikle Taksim Meydanı'nı konuşmak istiyoruz ama çok kısa bir şekilde diğer o 8 projeden de bahsedebilir misiniz? 13 proje var dediniz ama ya da geri kalan hani
diğer yarışmalardan çok tabii memnuniyetle bahsedeyim. Yani bunlardan iki tanesi daha çok endüstri ürünleri tasarımı alanını ilgilendiriyor. Bir tanesi kent mobilyaları ve oyun ürünleri yarışması. Diğeri de İstanbul'a özgü aydınlatma elemanları tasarımlarını ortaya çıkartmak için yapılmış bir yarışmaydı. Kent mobilyaları şu anda İstanbul'da sağda solda görmeye başladığınız uygulanıyor. Yani o da uygulanıyor. Çok iyi bir haber hepimiz için. Yüksek nitelikli tasarımlar görüyoruz kentin sağında solunda. Aynı şekilde aydınlatma, İstanbul'a özgü aydınlatma elemanları yarışmasının birincisinden de ilk numune bugün yarın geliyor. O biraz daha teknik bir iş olduğu için süreci daha uzun sürdü ancak o da uygulanacak. Bunların dışında işte Haliç'ten bahsettik, kentsel tasarım yarışmalarımızdan bahsettik. Bir mezar yarışması yapıldı biliyorsunuz. O kendisi ayrı bir programı, yani mezarların tasarımıyla, mezarlarda yatan isimlerle, mezarlıklarla ayrı bir programı hak edecek ağırlıkta bir şey. Onun için sadece adından bahsederek geçmek doğru olur. Henüz tamamlamadığımız, aslında tasarımcıların tasarımlarını teslim ettikleri ancak bizim pandemi nedeniyle iki defa ertelemek zorunda kaldığımız Üsküdar'da Mimar Sinan'ı anmak isimli bir çağdaş sanat yarışmamız var. Yine devam eden işte Büyükada Fayton Meydanı kentsel tasarım yarışması ve salgın ve sağlık emekçilerinin anma mekanı tasarım yarışması var. Bunların dışında da bizim için çok kıymetli olan sosyal merkezler mimari proje yarışması var. Çünkü bu yarışmada değişik bir model denedik. Hani şey denir ya, bir şey deneyeceğim diye, biraz öyle bir şey yaptık. Eğer becerebilirsek aslında çoklu sayıda tasarım problemini aynı anda çözmüş olacağız. Yani 5 tane sosyal merkeze aynı anda yarışmaya çıktık. Bu çok önemli. Yani çünkü şu anda belediyeler, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne benzeyen büyük belediyelerde bu programın konusu değil ama proje elde etmek genel olarak büyük bir problem. Yani kiloyla ihale dediğimiz bir yöntem var bizim. Maalesef bizim de şu anda kullanmak zorunda olduğumuz, eskiden gelen, devam eden. Yani siz bir tasarım problemine, o tasarım problemine ilişkin bir konu olarak ihaleye ya da yarışmaya çıkmıyorsunuz da diyorsunuz ki İstanbul'da çeşitli otoparklar, çeşitli sağlık ocakları, çeşitli bakım evleri yaptırma ihalesi diyorsunuz. Her şeyin bir metrekaresi oluyor, kilosu oluyor. Ona göre de binaları sonra yaptırıyorsunuz. Bu niteliğin önünde büyük bir engel bana göre. Sosyal merkezler mimari proje yarışması birazcık buna ilişkin çözüm arayışlarımızın ilk denemelerinden, umarım başarılı olur. Yani böyle bir şeyimiz var. 13 tane yarışmamız var şu anda. 3, 6, 9 sayıyorum bir daha. 12, evet 13, doğru söyledim.
Bambaşka bir vizyon, yani daha önce olmayan bir vizyon demek bu yarışmalar. Yani dediğiniz gibi hatta yani çok tartışılan bu kamu ihalesi yöntemini bile belki alternatif bir şey getirecek değil mi? Yepyeni bir hani yönetim biçimi getirecek. Yani sadece tasarımsal değil, yönetimle ilgili de yeni bir vizyon aslında arayışı bu yarışmalar sanki. Öyle anlaşılıyor.
Ya, aslında bunu biraz az bir şey bunu konuşabiliriz belki 2-3 dakika. Ya şöyle, bu şimdi çok konuşuluyor işte ihaleyle sanat eseri satın alınabilir mi? Hani opera, arada haber de oluyordu ya, yani ihaleyle opera eseri satın almak ya da senfoni satın almak. Bizim mimarlık da biraz bunun gibi aslında bakacak olursanız. Çünkü yani toplam aslında bütçenin içinde en az yer tutuyor. Çok tutsa da önemli değil. Aslında siz bir kentin kaderini, oradaki kentlilerin belki psikolojisini, günlük hayatlarını sonuna kadar etkiliyorsunuz bu tasarımlarla. Ama bunu ihaleyle yapıyorsunuz ve zaten toplam inşaat maliyeti içinde çok çok küçük bir yer tutan projelendirme bedelinde %50, %60, %80 indirimlerle aldığınız hizmetten işte bu kentler ortaya çıkıyor. Yani o yüzden yarışma mutlaka bir model ama tek başına yarışmaya bağlayarak çözemeyiz. Çünkü işte her zaman söylüyoruz, tartışıyoruz. Yani bütün bu sistem içinde Türkiye'nin yapabildiği yılda yarışma sayısı 25-30'u geçmiyor, geçmeyecek de. Velev ki 100 olsun. Öte tarafta on binlerce bina üretiliyor. Yani bunun mutlaka daha yüksek nitelikli binaları üretme mekanizmalarını bu coğrafya geliştirmek zorunda. Geliştirmediği müddetçe biz bu kentsel mekanlara, bu binalara razı olmak zorundayız. Yani razı olacağız maalesef. Bu birazcık mimarlık kültürünün de gelişmesiyle ilgili. Yani tek başına işte yarışmayı getirdik, sihirli bir değnek gibi yarışma meseleleri çözdü olamıyor ne yazık ki.
Şimdi esas herhalde son aylarda biraz sesini duymadığımız ama aslında daha da keşke konuşulsa dediğimiz Taksim Meydan Projesi ile ilgili konuşalım. Yani çünkü aslında Taksim Meydanı herhalde dünyada eşi benzeri pek olmayan, demin Deniz'le biraz konuşuyorduk, pek eşi benzeri bulamadık biz. Belki siz bize yardımcı olursunuz, vardır yani. Olmayan bir mekan, böyle bir meydan bu kadar yüklü yani. İşte 60-70 senelik her türlü politik mücadelenin sanki alanı olmuş, katman katman hafızası olan bir meydan. Gezi Parkı'nın, gezi olaylarının da olduğu meydan. İşte demin işte Deniz de gene bahsediyordu, kadın hareketinin olduğu noktası olan bir yer. Peki yani o zaman biraz bu süreci de biraz anlatır mısınız? Yani daha detaylı olarak Taksim kentsel meydan yarışma sürecini de bir anlatır mısınız?
Tabii. Ya şimdi ister istemez her yarışma jürisiyle ortaya çıkıyor. Ve jüriyi oluştururken de demin sizinle ön sohbette biraz konuştuk. Aslında sizin çerçevenizi çizen bir başka yönetmelik var. Yarışmalar yönetmeliği var. Sadece jüriyi değil, bütün yarışmanın genel çerçevesini çiziyor. Biz Taksim yarışmasında işte birkaç tane toplantı yapıldı İPA'da. Böyle ön, yani ne diyelim, görüş alma toplantıları yapıldı. Ben iki veya üç tanesine katıldım Taksim nasıl yapılmalı diye. Onlardan işte bir takım veriler elde edildi falan. Sonra yavaşça artık tamam biz bunu yapıyoruz dedi Büyükşehir Belediyesi ve jüri oluşturma aşamasına geçildi. Jüri oluşturulurken normal bir yarışmada İşte çok daha hızlı hareket edilebiliyor bazen. Yani bir haftada, 15 günde, bazen bir ayda çok rahatlıkla bütün jüriyi oluşturup toplayıp harekete geçebiliyorsunuz. Biz Taksim yarışmasında yani gerçekten her aşamada yavaş yavaş jüri üyelerini, yani ben bazen bir ay hiç jüri üyesi eklenmedi jüriye. Böyle son derece yavaşça, yani kamuoyunda acele edildi dendi. Ama jürinin oluşturulmasında bile aslında o acele yoktu. Yani Büyükşehir Belediyesi bürokratları bu konuda sıkıştırmadılar. Yani genel olarak daha uzun bir sürece yayılması gerekiyordu. Ben de onu söyleyebilirim. Buradan da söylerim. Bir sakıncası yok ama yani jüri oluşturma aşamasında bile işte bir kişiyi belirledik. İkinci kişiyi belirlerken hemen işte alo jüri olur musunuz denmedi. Yani üzerinde tartışıldı. Sonra gidildi, onunla bir görüşme yapıldı. Hadi içeriye gel dendi falan. Böyle yavaş yavaş arttı. İşte en son olarak da Mimarlar Odası'ndan, Peyzaj Mimarlar Odası'ndan, Şehir Plancılar Odası'ndan üyeler geldi. En son olarak da Mimarlar Odası'ndan jüri üyeleri geldi. Hatta Zeynep Ahunbay'ın, benim de hocam olan, talihsiz bir açıklaması vardı bir programda. Bana göre talihsiz. Ben geldiğimde şartname oluşmuştu dedi. Halbuki o aslında yavaş yavaş oluşan bir süreçti. Çok rahatlıkla bir jüri üyesi son dakika bile işin içine katılsa, yani bir şartnameyi imzalayana kadar her türlü değişikliği yapma veya istifa etme hakkına sahipti aslında. Yani o yavaş oluşturmanın, yani teker teker eklemenin parçalarıydı. Bu uluslararası bir yarışma olması tercih edildi. Bence Taksim uluslararası bir yarışmayı kaldırırdı. İşte orada da yani Taksim olduğu için jürinin çoğunluğunu uluslararası belirleme şansınız yoktu. Çünkü yabancılara, yani iki tane yabancı vardı jüride. Bir peyzaj mimarı Alman, bir tane de Perulu, bir mimarlık okulunun dekanı olan iyi bir tasarımcı, Hollanda'dan mezun olmuş Perulumuz vardı. Bunların ikisine de biz aslında Taksim'deki hassasiyetleri her şeye rağmen anlatamadık, biliyor musunuz? Yani bu o kadar önemli ki demin sizin söylediğinizi ancak işte onun içinde olup gezide olacaksınız orada. Biraz belki gazı koklamış olacaksınız falan. Öyle olduğunda anlatabiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Hiçbir aşamada anlamadılar. Dolayısıyla aslında idare olarak kendi içinde, ben kendimi de idare tarafına koyayım bu sefer, tartışıp aldığımız jürinin tamamını, yani tamamını yanlış oldu, çoğunluğunu yabancılardan oluşturmama kararı burada kendisini çok etkili bir şekilde doğru olduğunu gösterdi. Eğer 4 yabancı, 3 yerli koysaydık, ki aslında bu pek çok tasarım probleminde benim şiddetle savunduğum bir şey. Yani siz Türkiye'den bir uluslararası yarışma yaptığınız zaman içine 5 tane Türk, 2 tane yabancı koyduğunuzda bunun adı uluslararası yarışma olmuyor aslında. Uluslararası gibiymiş yapmış oluyorsunuz. Ama Taksim öyle değildi. Yani Taksim'de bunu yapamazdınız çünkü anlatamazdınız. Tekrar tekrar söylüyorum, jüride çok ağır tartışmalar oldu. Yani işte ne bileyim ben, genç mimarımız, isim vermeden konuşayım. Yani şeyin altında ezildi belki sabaha kadar, o gece uyuyamadı yabancılarla tartışmaktan. Veya işte Zeynep Hanım, burada isim verebilirim, sakıncası yok. O bunun şeyleri, yabancıları bayağı sert bir şekilde eleştirdi. Yani çünkü oradaki hassasiyetleri, yani o empatiyi belki biz de yapamadık, onlar da yapamadılar. Dolayısıyla hani jüri oluşturma mekanizmamız bana göre doğruydu. Sonra pandemi nedeniyle bir tanesi katılamadı. Yani Peru'daki çok istedi gelmeyi ama gelemedi. Fakat Alman üyemiz her şeye rağmen, yani PCR testini olup işte sınırda bekleyip falan ne yaptı yaptı. İyi de bir Alman, yani dünya çapında tanınan da bir peyzaj mimarıdır. Jüri çalışmalarına katıldı. Yani katılamayanın yerine yedek üye atandı. İşte ardından da bildiğimiz süreçler yaşandı. Bu jüri belirlemenin dışında, yani uluslararası olması, yani kritik konuları konuşalım. Bir tanesi uluslararası olma kararı, uluslararası jüri olsa bile jüride yabancı ağırlığı oluşturmama kararı, işte 7 kişilik jüri oluşturma kararı. Bunlar hep böyle temel kararlar, yarışı olgunlaştıran, süreci olgunlaştıran. Ardından bir iki kademe konusu vardı. İki kademe konusuna da bir anda gelinemiyor aslında. Yani işte yani açık yarışma olması, Taksim gibi bir konuda herkesin söz hakkı sahibi olması hiç tartışmasız bir zorunluluktu zaten, başka bir şey hiçbir zaman düşünülmedi. İki kademeli olmasına karar verildikten sonra ilk kademenin çok hafif, gerçek anlamda hafif geçmesine karar verilebildi. İlk defa olarak, yani benim içinde bulunduğum iki kademeli yarışmalardan, bu arada izleyiciler için, mimar veya tasarımcı olmayan izleyiciler için, yani bizim yarışmalarımızın türleri var. İki kademeli yarışmada ilk kademede çok daha basit şey veriyorsunuz. İkinci kademede biraz daha onun nitelikli halini ya da işte gelişkin halini veriyorsunuz içeriye. Bu ilk kademede verdiklerini gerçek anlamda kavramsal yaklaşımların ortaya konabileceği düzeyde tutabildik ilk defa olarak. Yani dediğim gibi ben herhalde 7-8 tane iki kademeli yarışma sürecinin içinde bulundum. Bizim mesleki deformasyonlarımız bu yarışmalarda iki kademeli yarışmayı otomatik olarak tek kademeli yarışmaya benzetiyor. Yani ya işte ilk kademede şu ayrıntıyı çizmezse, ya şu kat planını vermezse, bunu vermezse ben anlamam, onun bu işi yapabileceğini nereden bilebilirim, anlayabilirim gibi reflekslerle, mesleki reflekslerle iki kademeyi birbirine çok yanaştırıyordu ve ilk nitelikli sonuçlar elde edemiyorduk. Taksim yarışmasında böyle olmadı. Bir başka önemli, bana göre süreci başarıya götüren önemli karar, ikinci kademeye ödül sayısı kadar değil, biraz daha fazla. Herkes de ikinci kademeye geçtiği için bir miktar ödeme yapıldı. Ancak diyelim ki 20 tane projeyi ikinci kademeye taşıdık. Yani işte ilk kademede belli sayıda proje geldi, sonra 20 tanesi ikinci kademeye kaldı. Bu 20 taneden de bildiğiniz gibi 3 proje seçildi. Bu 3 projenin seçilmesi çok çok sancılı oldu. Keşke yönetmelik izin verse, jüri üyeleri kendileri işte buna razı olsalar da kameraya çekilebilseydi jüri süreci. Gerçekten sorumluluğu altında ezilenleri ben gözlerimle gördüm. Ben bütün danışman jüri üyesi olduğum için her dakika orada değildim ama çok sık gidip geldim. İşte birkaç gün orada bulundum falan. Bu ağırlığı gözlerimle gördüm. Bunu anlatmak da çok mümkün değil. Yani bayağı psikolojik olarak ezen bir şeydi aslında. Sorumluluğu hissederek yaptılar yani jüri üyeleri. En azından jüri üyelerinin Türk kısmı, Türk vatandaşı olan kısımları. İşte ardından da bu 3 yarışmacı seçildikten sonra bana göre gene Büyükşehir Belediyesi, o artık bizim yarışmalar departmanından ayrı bir katmana taşındı. Bunu kamuoyuna oldukça iyi bir şekilde anlattılar. Şimdi hatırlamıyorum ben ama yüz binlerce oy kullanıldı. Bana göre 1000 oy bile olsa yüksekti. Yani çünkü bu TC kimlik numarası kontrolüyle kullanılıyordu, biliyorsunuzdur belki. Yani böyle hani Twitter'da bir anket açtım ya da işte internette bir anket aracı kullanarak anket açtım gibi bir şey değildi. Çok fazla oy kullanıldığını ben düşünüyorum. Bu oy kullanma meselesinde de hani şeye benzetenler çok oldu. İşte vapur rengini turuncu mu olsun, mavi mi olsun, kırmızı mı olsun diye ya da otobüs rengini bir takım anketler yapıldı. Onlara benzetilenler çok oldu ama o bana göre çok büyük bir haksızlık. Zaten haksızlık olduğu için de o eleştiriler yani gerçek bir karşılığı olmadığı için de o eleştiriler tutmadı. Yani bu ona benzeyen bir şey değildi. Çünkü topluma uzun uzun anlatıldı. Meydanlarda sadece Taksim yarışması için değil, bütün yarışmalar için meydanlarda küçük standlar kuruldu. Bunlar benim bildiğim ilk defa yapılan çalışmalar. İşte bir takım online oturumlar yapıldı. Belediye kendisi yaptı, kent konseyi yaptı. Bu arada şunu da eklemeden edemeyeceğim. Yarışmanın, şimdi bu yarışmanın sonuna doğru gitmiştim ama tekrar başa sarıyorum. Yarışmanın hazırlık aşamalarında bence idare, bizler katılımcılığı daha üst seviyede sağlayabilirdik. Bu eleştiriyi yani kendimize yapmamızın hiçbir sakıncası yok. Bunu yapmanın birkaç tane, yani yapamamamızın birkaç tane nedeni var. Bir tanesi biz belki beceriksizizdir, bilemiyorum. İkincisi gerçekten pandemi geldi. Mesela her şeyiyle bitmiş, tamamlanmış bir Taksim Sempozyumu yapılamadı. Yapılmadı yani. Tam bir günlük Kanal İstanbul Sempozyumuna benzeyen bütün tartışmacıları falan belirlenmiş bir sempozyum planlandı ve çöpe atıldı bu pandemi nedeniyle. İşte üçüncüsü belki yani Taksim'in bu şekilde tasarlanmasını istemeyen gruplar işbirliği yapmaya evet dememiş olabilirler. Yani bu da onların sorunudur, gene bizim de sorunumuzdur. Yani hazırlık aşamasındaki süreçle sonundaki süreç arasında bence fark var. Sonundaki çok daha hakkını vererek yapılabildi. Çünkü biz de öğrendik, öyle düşünün. Ama başında işte o öğrenme süreci ilk adımlarda hatalar söz konusu olmuş olabilir. Ama bu hatalar yarışma sürecinin bütününü bana göre olumsuz tarafa hiç çekmiyor. Yani çok küçük bir eleştiri dipnotu olarak düşünebilir sadece. Öyle bir yine Taksim özeti geçmiş olayım.
Aslında yani böyle bir tartışmanın açılması harika bir mimari tartışma zemini yarattı. Yani hani daha önce eşi benzeri az görülmüştü herhalde mimarlık tarihi, Türkiye mimarlık tarihi açısından. Bu yani bunun müthiş bir hani katkısı olduğunu aslında düşünmemiz gerekiyor diye ben hissediyorum. Ancak şöyle bir şey var, sanki son dönemde bu hani bu Gezi Parkı'nın Gezi Parkı'nın mülkiyetiyle ilgili durumla ilgili bir şey oldu. Hani sanki bütün bu tartışmalar bir sessizliğe sürüklendi. Ne oldu? Ne oldu? Şu andaki durum nedir? Ve belki de aslında bu tartışmaları devam etmenin yolları tekrar aranabilir. Yani 15 nolu projenin seçilmesiyle ilgili de zaten programın ikinci bölümünde de uzun uzun konuşacağız. Ama hani bu sessizliğin aslında pek bir sebebi de yok, değil mi? Yani bu tartışma devam edebilir.
Tabii yani biz idare olarak kendi üzerimize düşeni yapıyoruz aslında. Yani projeyi, 15 numaralı projeyi seçilen halkın oylarıyla da belirlenen, daha doğrusu halkın demeyelim aslında, üçlü seçim sisteminin, yani çünkü biliyorsunuz jüri bir seçim yaptı sonunda. Yani 3 tane proje belirlendi önce, tekrar hatırlayalım. Bu 3 projeden sonra jüri bir seçim yapmıştı zaten, imzalayarak zarfa koymuş ve gizlilik sözleşmesi imzalamıştı. Halkın bir seçimi oldu ve belediyenin, idarenin bir seçimi oldu. Bunların üçü de Taksim yarışmasında aynı oldular. Mesela Bakırköy yarışmasında öyle olmadı. Farklı seçimler söz konusuydu. Taksim'de bunların hepsi aynı olduğu için zaten tartışma da çok az oldu ve biz hemen şeyden sonra, yani işte kolokyum, seçim vesaireden sonra süreci koruma kuruluna taşıdık. Koruma kuruluna yarışma projesi, demin de söylediğim gibi, tek başına aslında taşınacak bir şey de değil ama bizim için de zaman kazanmaya fırsat diye düşünebiliriz bunu. Şimdi şu anda işte müelliflerle sözleşmemizi imzalayıp yeniden kurula taşımak aşamasındayız. Ben şu Gezi Parkı'nın mülkiyetin el değiştirmesi konusuna şöyle bakıyorum aslında. Yani mülkiyet dediğiniz şey işte bir kağıt parçası, yani tapu. Ayrıca da merkezi hükümet bugün bir partidedir, yarın başka bir partidedir. Yani bizim için asıl olan mekanın nitelikli bir şekilde tasarlanması olmalı. Bu bir aklımızda dursun. İkinci taraftan zaten Gezi Parkı kısmı bizim yarışmamızda korunacak alan olarak belliydi. Ve işte 15 sıra numaralı proje oraya zaten bir şey yani bir takım iyileştirme projeleri öneriyordu ama olduğu gibi de kalsa hiç kimse için bir sakıncası yok bunun. Tabii yani bunun arkasında, yani Gezi Parkı'nın mülkiyetin el değiştirmenin arkasında mutlaka oraya yapılmak istenen kışla projesinin yeniden hayata geçirilmesinin isteği olabilir. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Başka niçin Gezi Parkı'nı ne yapacaksınız? Yani bir şey yapmayacaksanız bir parkın en iyi sahibi belediyesidir. Yani o parka bakar, çiçeklerini sular değil mi? Yani banklarını değiştirir. Öyle bir istek var belli ki. Ama yani ben hani bunun yapılabileceğini düşünmüyorum şahsen. Herhangi bir şekilde bir yapılabilitesi olan bir şey değil bana göre. Yani dolayısıyla o bizi etkilemeyecek. Biz işimize devam edeceğiz. Yani sanki hiç öyle bir el değiştirme, yani mülkiyet el değiştirmesi söz konusu değilmiş gibi Büyükşehir Belediyesi projesini yürütmeye devam edecek. Durum bu yani şeyde. Demin söylediğiniz konuda. Ama bunun hani gündemden inmesi, gündemden taşınması meselesi biraz, o da gene sizinle programdan önce konuşmuştuk. Ben bütün eleştirileri de olağan ve beklediğim gibi olduğunu söylemiştim size. Bu da yani bir şey sürekli gündemi işgal edemez ki. Yani o tartışmalar bitti artık. Yani ben olsam şimdi toplumun yerinde, hadi artık Büyükşehir Belediyesi bu kadar tartıştırdın, oy kullandırdın, paramızı harcadın. Görelim icraatlarını, bunu uygula. Sana kim uygulatmıyorsa da onu bana söyle diyebilirdim. Başkanımızın da, yani Ekrem Başkan'ın da bence bizden beklediği bu yönde adımları atmak. Öyle geliyor talimatlar. Biz de o yönde adımları atıyoruz aslında.
Evet, şimdi belki hani bu bütün bu tartışmaları biraz hani hatırlatmak ve belki yeni bir boyuta çıkarmak açısından programın 2. bölümünde buraları konuşacağız. Şimdi bir kısa müzik arası verelim. Balkan Beatbox'tan dinliyoruz. La Bouche Résistance.
Tekrar merhabalar herkese. Müziğimiz Balkan Beatbox'tan gelmişti. La Bouche Résistance. Bu müziği özellikle Balkan Beatbox'ı Taksim'de çok duyduk. Gezi Parkı zamanında da Taksim'de çok çalmıştı. O yüzden anlamlı olur diye düşündük. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Ömer Yılmaz'la devam ediyoruz. İstanbul Planlama Ajansı koordinatörü Ömer Yılmaz. İlk etapta Taksim hakkında, Taksim Meydanı kentsel tasarım yarışması hakkında ve projelerden hakkında konuştuk. Bu süreci Ömer Bey bize gayet güzel anlattı. Neden sessizlik olmuştu bu süreçte geçtiğimiz zamanlarda? Biraz bunlardan konuştuk. Ve bize aslında ne bekliyor belki de bu projelerle birlikte? Biraz onlardan konuştuk. Şimdi biraz daha detaylandıracağız sanırım. Ben bir soruyla belki başlayabilirim burada. Demin kaldığımız yerden aslında devam edeceksek, mekan tasarımı ya da hani mekan tasarlama bağlamında aslında sürdürülebilirlikten de konuştuk biraz. Bu hem Taksim Meydan kentsel tasarım yarışmalarındaki projeler ve özellikle 15 numaralı proje aslında geçmişi muhafaza ederken bir anlamda da geleceği de tahayyül etmemize olanak sağlıyor. Ben burada o kentsel tasarımı ya da mekanın sadece tasarım olarak algılanmasının yanında aslında sürdürülebilirliğin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama sanki gelen eleştirilerde bu ikisi arasında da bir gerilimin olduğu da sanki gözümüze çarpıyor. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Yani sürdürülebilirlik bu anlamda nasıl olmalı? Hem geçmişi, şimdiyi ve geleceği tahayyül ederken, çünkü demin de konuştuk, Taksim Meydanı çok katmanlı, çok hafızalı, özellikle toplumsal travmaların cereyan ettiği ve hala yüzleşemediğimiz, aslında tamamıyla yüzleşemediğimiz travmaların neredeyse hani kalbi. Bu anlamdaki oradaki süreklilik ve gelecek kuşaklara aktarımı, belki de o kuşaklar arası hafızayı nasıl öngörüyor projeler ya da 15 nolu proje?
Ya bu sürdürülebilirlik kavramını iki türlü, yani daha doğrusu iki katmanda ele alalım. Sizin şu anda kastettiğiniz sanıyorum aslında, evet, hafızanın sürdürülebilirliği. Yani bildiğimiz çevreyle ilgili sürdürülebilirlik. Hafızanın sürdürülebilirliği ile ilgili mesele de aslında 15 lira numaralı proje üzerinden konuşacak olursak, yani meydanın niteliğini bana sorarsanız olduğu gibi koruyor. Yani şu andaki meydanı hani çok yeşil olmuş gibi eleştiriler var ama keşke çok yeşil olabilse. Öyle bir durum yok aslında. Yani meydanda, konserde, mitingde, işte Ramazan çadırı da her toplumun her kesimine ilişkin her türlü etkinliği de yapabilecek büyüklükte bir meydanı koruyor. Gezi Parkı kısmına zaten dokunmuyor. Tescilli alanları koruyor. Ama şöyle bir konu var. Yani bunları böyle koruyor diye sıralamak kolay ama aslında Taksim zaten korunamamış bir yer. Yani işte yani altından o yolları geçirip Cumhuriyet Caddesi ile bağlantınızını koparttığınız andan ya da ne bileyim ben şu anda olduğu gibi sağında solunda polis barikatlarıyla girilemez alanlar oluşturduğunuz andan itibaren başka bir Taksim oluşturmuş oluyorsunuz. Taksim'de ıssızlaşıyor. Yani o yani hangi neyi sürdüreceğiz? Yani bugünkü halini mi sürdürmemiz gerekiyor Taksim'in? Bu yani tuhaf kentsel mekanı sürdürmemize gerek yok herhalde. Benim lise yıllarımdaki Taksim'i de sürdürmemeliyiz herhalde. Yani ben hatırlıyorum orada otobüslerin oradan yani bir İETT garajıydı aslında Taksim. Ondan önce hepimizin böyle gördüğü nostaljik fotoğrafları var. Yem yeşil olan. İşte askerler geliyorlar, bir süngü anıtı dikiyorlar falan. Herkes bir şekilde Taksim'e kendi izini bırakmak için çaba göstermiş. Bunlardan hangisini koyacaksınız sorusu önemli. Yani bana sorarsanız 15 sıra numaralı proje Taksim'in yani şeyini niteliğini çok değiştirmeden ben şahsen köprünün biraz daha ehlileştirilebileceğini düşünüyorum. Ya köprüye hiç ihtiyaç yok diyen bir kesim de var. Çok iyi olmuş diyen başka bir kesim var. Yani sonuçta işte bu döneme ilişkin bir iz olarak yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü Gezi Parkı'nı falan da çok hırpalamıyor yani yapıldığı anda. Yani hafızayı devam ettirdiğini düşünüyorum. Şimdi bu noktada aslında büyük bir yarışma projesi olduğu için ve yarışma projesi olduğu için Taksim projelerini yani 15 sıra numaralı projeyi veya diğer projeleri yarışma projesi olarak kabul etmek gerekiyor. Yani bizim mimarlık dünyamızda işte yarışma projesi bir step ama aslında ondan sonra ön proje katmanı var. Ön projenin ardından kesin proje, sonra da uygulama projeleri var. Yani siz yavaş yavaş süreci olgunlaştırıyorsunuz. Dolayısıyla aslında hafızaya ilişkin, kamusal mekanda sanat çalışmalarına ilişkin bir sürü başka şey bunun içine zaman içinde şırınga edilecek aslında. Bunu bir de böyle değerlendirmek lazım. Yani üst ölçekte işte 1/1000, 1/2000 ölçekte teslimler yapılan bir sürü siyasal yükü taşıyan bir yarışmanın içinde bütün o hafıza katmanlarını da çözmüş olmasını beklemek haksızlık. Siz bir müellif ediyorsunuz. Yani burayı iyi tasarlayacağına inandığınız bir yol arkadaşı ediniyorsunuz idare olarak. Bunu bir ihaleyle edinmiyorsunuz. Yani Taksim'i ben tasarlatacağım. O yüzden ihaleye çıkıyorum. Bunu da en ucuzu verene yaptıracağım demiyorsunuz. Yani bir yarışma yapıyorsunuz. En iyiyi buluyorsunuz. Fiyat zaten belli. Fiyat 3 liraysa 3 lira, 5 liraysa 5 lira. Müellifin fiyatı. O en iyi yarışmacıyla da kol kola girip aslında belki de 1-2 sene yani Taksim gibi bir yerin tasarlanması kolay değil. 1-2 sene sürecek bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu yolculuğun içinde diyelim ki çok eksik olsun sürdürülebilirlikle yani hafızaya ilişkin sürdürülebilirlikle ilgili konular var. Velev ki çok eksik olsun. Öyle olduğunu düşünmüyorum bu projede. Bunları çok rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. Ama bir ihaleye çıktığınız zaman bu böyle olmuyor. Şu anda kullandığımız Taksim'in nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Yani ortalıkta ben Taksim'in müellifiyim diye dolaşan bir peyzaj mimarı var ama öyle değil maalesef o konu. Yani işte kurula giden projelerde benim imzam var falan diyor ama demin bahsettiğim paket ihale yöntemiyle ihaleye çıkılıyor. Onlar şu anda el bombası gibi bizim elimizde kalmış durumda bu arada. Yani o ihaleler yapılmış daha önceden, kurumsal sürdürülebilirlik diye bir şey var. Onları da kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Granitin metrekaresi 500 lira, 700 lira, 1000 lira. Ama meydan tasarlamanın metrekaresi 75 kuruş, 1 lira. Abartarak söylemiyorum, bu rakamlar gerçektir. Öyle bir ihaleden çıkarak Taksim tasarlandı daha önce. Siz onun karşılığına işte dikkatlice seçilmiş bir ön tartışmaları dikkatlice seçilmiş bir jüri, bu jürinin elinden çıkmış bir şartname, 20 tane birinci 100 küsür tane ilk kademeyi geçen, 20 tane ikinci kademeyi geçen proje, ardından 3 tane eşdeğer ödül ve halkın, idarenin ve jürinin seçimiyle de belirlenen bir proje sunuyorsunuz. Yani bunları karşılaştırmak bana göre delilik, yani ben bu kelime bulamıyorum, yani deli olmak lazım bunu karşılaştıramamak için. Öyle söyleyeyim.
Şimdi bir de bu şey, siz de zaten bahsettiniz, hatta kendiniz de eleştirdiniz bu anlamda. Bütün bu şey katılımla ilgili çok büyük eleştiriler var. Daha iyi de olabilirdi, evet. Ama bir yandan da hani sanki 15 numaralı proje bu katılımı kendi içinde de daha genişletmeye yönelik bir sürü şeyle geliyor. Bir sürü planla, programla geliyor. Yani önünü açık bırakmış bir proje. Böyle hani hatta bir sürü mimarı belki tatmin edemeyecek derecede tasarımı geriye çekip katılımı daha ön plana çekmiş bir proje. Bu anlamda da aslında tartışmaların devam etmesi, halkın katılımının mümkün olmasını, katılımına imkan sağlayan, daha da açan bir proje. Şimdi bunun için şu anda belki de Ekrem İmamoğlu'nun da söylediği gibi halkın daha fazlasıyla bu projeye sahip çıkması gerekiyor ve şimdi katılma süreci başlıyor. Daha da fazla katılma. Biz bunu istiyoruz. Yani belki de Taksim'in niteliğine de en uygun olan, yani bu kadar katmanı bir arada buluşturacak bir tasarım yerine daha fazlasıyla açılacak, daha tartışmaları açacak bir projeyi seçmiş olması halkında bir şey söylüyor ve dolayısıyla da sahiplenmesi gerekiyor. Bu anlamda siz ne düşünüyorsunuz?
Ya işte tam da söylediğiniz gibi aslında yani belki birazcık tesadüf, bizim hatırlanacak olursa işte bir takım genel ilkeler vardı yarışmanın şartnamesinde. O katılım şeffaflık ve ortak hakka dayalı yaklaşımla başlıyordu. Aslında 15 sıra numaralı proje, yani ismi Taksim Kolektifi olmasının nedeni de Taksim için sadece bir mekansal tasarım değil, yani kendi bağlamları içinde bir aslında yönetim sistematiği, katılım sistematiği de önerdiklerini iddia ediyorlar. Bu yapılabilir, yapılamaz bilmiyorum ama yani projenin kendisinin de aslında tasarımcıların da bu yükü, yani daha yarışma sonuçlanmadan aslında bunu yüklendiklerini ve bu sorumluluğu aldıklarını gösteriyor. Bu bir tarafta aklımızda olsun. Öte yandan şöyle düşünelim, aslında biz kamusal mekanlarımızı yönetmeyi sadece Taksim ölçeğinde değil, hiçbir yerde beceremiyoruz. Yani işte bakacak olursanız AK Partilisi, CHP'lisi, başka partilisi fark etmeksizin, yani belediyesi, işte kaldırımın bir tarafına gelip birisi bir şey koyabiliyor, öbür tarafına başka birisi bir şey koyuyor, kimsenin birbirinden haberi olmuyor falan. Böyle bir yönetim, yani kamusal mekanın yönetimine ilişkin zaten büyük sorunlar silsilesi var. Çünkü toplumun aslında böyle bir beklentisi yok. Yani daha doğrusu beklentimiz var belki de çok küçük bir kısmın, %1'lik kısmın beklentisi, böyle bir beklentisi yok. Daha henüz yeni yeni bunları öğrenen bir toplumuz. Ben öyle düşünüyorum en azından. Dolayısıyla bu meydanları yönetmek işi, yani katılımı sağlamak, bu meydanların nasıl çalışacağına ilişkin, yönetmek kelimesi belki yanlış, yani meydanları özgürleştirmek de diyebilirsiniz. Ne diyeceğinizi bilmiyorum ama yani bir sürü de altyapıya ilişkin, işte temizliğine ilişkin, meydanın kimin orada ne koyacağına ilişkin söz, yani çiçekçi nerede duracak, polis nerede duracak, yani polis duracak mı, durmayacak mı, simitçisi nerede duracak, nasıl aydınlatılacak, bitmiyor ki derdi meydanın. Yani bunları aslında düşünen bir şeyle geldiklerini iddia ediyorlar. Tekrar söylüyorum, iddia ettiklerini. Çünkü bu Türkiye'de becerilebilmiş. Yani ben daha önce epeyce bir süre turizm alanlarında çalıştım. Oralarda da hep bunları tartışırdıklardan, nasıl yönetilecek, kurumsal yapısı nasıl olacak diye. İşte burada da aynı şey geçerli. Yani yani Taksim Meydanı nasıl yönetilecek, bu başlı başına önemli bir soru olarak ortada duruyor zaten. Yani şu anda da işte bir taraftan merkezi hükümet Gezi Parkı'na bir şey yapmak istiyor. Öte taraftan bir tarafı Emniyet Müdürlüğü kapatıyor. Büyükşehir Belediyesi geliyor, bir tarafa bir şey koyuyor, oraya bir şeyler yapıyor. Beyoğlu Belediyesi bir şey yapmaya çalışıyor. Belki bir ucundan Şişli Belediyesi bir tarafına dokunacak. Yani kolay değil kamusal mekanı yönetmek.
Kentlere çok ihtiyaç var şu anda. Belki de ilk defa. Bu kadar hani.
Tabii.
Yani proje bunu zaten bunu öngörüyor. Durum da bunu öngörüyor. Yani hakikaten aslında sessiz değil, hani sesi çıkartarak bu projeye sahip çıkmak ve meydana sahip çıkmamız için esas aktör eksik. Kentliler.
Ya ama aslında bence mesela bu yarışmaya gelen eleştirileri de ben o manada kentlilerin varlığı olarak düşünebiliriz diye düşünüyorum. Yani sonuçta yarışmayı eleştirmek demek kentine sahip çıkıyor olması demek. Yani belli bir yerden sonra, çünkü tümüyle tükenmişti aslında. Yani ben kendimden söyleyebilirim en azından. Hiçbir inancım, yani bir işte ne olacak zaten söylesem eleştirsem ne olacak diye böyle bir yılgınlık, bıkkınlık gelmişti. Biraz da hani üzerindeki ölü toprağını atmaya çalışma hareketi olarak da görebiliriz belki bunları. Yani çok yorulmuştuk hepimiz, yorulduk, hala da yorgunuz zaten kentsel meselelerle ilgili. Çünkü nitelikli kentlerde yaşamıyoruz. Nitelikli meydanlarımız yok, caddelerimiz yok. Ya da varsa da ben bilmiyorum.
Belki da, bu... Pardon.
Yani, burada...
ya belki birazcık daha hani kentlilerin hani bu başlamış olan tartışmayı tekrar belki hani gündeme taşımak, belki bir tekrar yazılarla, işte programlarla bunu gündeme taşımak önemli gibi geliyor. Yani hani bir açıklamayla bitmemeli, hani bir açıklama bir şeyle bitmemeli ve burada yepyeni tartışmaları açacak belki boyutlar. 15 numaralı projeyi tekrar belki açmak, tanıtmak, konuşmak gerekli. Yani bu program bir hani çağrı gibi olsun herkese de. Yani proje müelliflerinden kentlilere, mimarlardan eleştirenlere tekrar bunları konuşalım ki daha güzel bir projeyle bir meydana kavuşalım.
Olur, bizim yani ben gene idare tarafında birkaç şey söyleyeyim buna ilişkin. Yani hani bir taraftan bu Taksim süreci yürüyecek dediğim gibi, yani bu, hani yarışma yapıldı, bitti, herkes ödülünü aldı, kenara çekildi değil ya da kurula gönderdik hayır dedi değil. Yani bunun mutlaka Büyükşehir Belediyesi bunu takip edecek diye düşünüyorum. Ama öte yandan mesela İstiklal Caddesi'ni yeniden eski günlerine kavuşturmak için Büyükşehir Belediyesi'nin yani tünelden başlayan Taksim'e ulaşan hat üstünde bir sürü çabası var. Bunlar belki yani şu anda görünür değil ama zaman içinde görünür olacak. İşte Atatürk kitaplığını sürekli nasıl daha iyi bir kültürel, sosyal merkez olarak kullanabiliriz diye çalışılıyor. İşte programdan önce kısacık bahsetmiştim. Maçka Parkı'nın daha iyi bir park olması için neler yapılabilir diye uğraşılıyor. İşte bu salgınlar ve salgın emekçilerini anma mekanı yarışması, hemen Gezi Parkı'nın yani Sheraton'dan Divan'a devam eden köprünün diğer tarafında düzenleniyor. Bu yarışma vesilesiyle belki de 2 numaralı park, işte Gezi Parkı'nın bütünü tekrardan, yani Taksim'de Maçka Parkı oradan da bütünleşebilir. Bunlar aslında Taksim yarışması alanının etrafında olan bir tane. Tabii yani merkezi hükümetin devam ettirdiği Atatürk Kültür Merkezi projesi tamamlandığında o da tekrardan Taksim'e bir canlılık getirecek. Bana göre, ben ona hani ne olursa olsun olumlu bakıyorum. Böyle bir sürü şey, gelişme var. Nasıl söyleyelim? Yani Taksim meydanını etkileyebilecek gelişme aslında söz konusu. Talimhane tabii, yani o taraf böyle biraz hala orayla da ilgilenmek lazım. Biraz şey, yani oranın turizm niteliği aslında böyle tam işte sahte turizm şeyine dönüştü orası. Nasıl dönüşür bilmiyoruz. Orada da bir sorun var o tarafta.
Ben burada araya girerek kentlilerden aslında bahsettik. Kentliler ve kadınlar aslında. Yani Taksim Meydanı kadınlar için her zaman çok önemli olmuştu. Hala da öyle. Yani 17-18 yıldır 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nün kalbi Taksim Meydanı'nda başlıyor. İşte 25 Kasım gene Kadına Şiddetle Mücadele Günü gene Taksim'deydi. Ben biraz şey sormak istiyorum. Bu projelerin ve bütün bu açılımın toplumsal cinsiyet perspektifi ile nasıl bağdaştı ya da toplumsal cinsiyeti gözeterek bu meydanları nasıl daha katılımcı, nasıl daha fazla dönüştürebiliriz ya da projelerde siz bunu nasıl görüyorsunuz, bunu nasıl yorumluyorsunuz, biraz buradan bahsedebilir misiniz?
Ya aslında hani bunu sadece yarışmalar özelinde değil de yani nitelikli kamusal mekanları elde ettiğimiz müddetçe toplumun bütün kesimleri, bütün dezavantajlı kesimleri buraları çok daha etkin bir şekilde kullanabilecekler diye düşünüyorum. İşte bu toplumsal ilişkileri geliştirecek mekanları bir şekilde üretmeye çalışıyoruz. Yani bunun dışında çok da aklıma bir şey gelmiyor ama şeyi gene hani yarışma şartnamesindeki toplumun dezavantajlı kesimlerini de içeren sosyal, kültürel, sınıfsal ayrımları öteleyen, insan ve ekoloji odaklı, çocuk, yaşlı ve engelli erişimini gözeten düzenlemeler dedik. Yani ona cevap verdiğini düşünüyorum ben bütün projelerin. Açıkçası yani hiçbir toplumun hiçbir sınıfını, hiçbir kesimini dışlamayan tasarımları elde edebilirsek o zaman başarılı olacağız. Yani bu sadece kadın hareketi açısından değil, yani her türlü toplumun bütün duyarlı kesimlerinin kendini ifade edebilecekleri yerler olması gerekiyor meydanların. Taksim'de zaten bunun en üst düzeyde gösterilebileceği alan olarak önemli.
Peki belki de eğer Deniz sen devam, başka bir sorun var mı?
Yok hayır, sadece Taksim'i umarım kadın, çocuk ve bütün hani dezavantajlı diye gördüğümüz hani gruplar için daha az tekinsiz ve daha kapsayıcı hale yani umarım sokaklarda daha özgür ve korkmadan yürüyebiliriz özellikle Taksim genelinde.
Yani ya ama ben Aysim Hanım, ben şu araya gireyim. Yani İstanbul artık böyle 15-20 milyonlara giden bir metropol. Metropolde bu oluyor. Taksim'de de ister istemez, yani ne yaparsak yapalım biz, istediğimiz kadar mekansal niteliğini iyileştirelim, mutlaka bir takım sorunların kendisini en üst düzeyde, yani nasıl en iyi şeyler kendini orada gösteriyorsa en kötü şeyler de kendini orada gösterecek. Bunlar bence olabilir diye düşünüyorum. Olacaktır. Bunu engellemenin yolu olmayacak. Yani mesela biz Anadolu yakasında, ben bir Anadolu yakalıyım yani, Kadıköylüyüm. Çok daha konforlu, yılın 12 ayı, işte günün 24 saati çok daha güvenli ve konforlu yaşayabiliyoruz Taksim'e göre. Bunu biliyorum yani çok rahatlıkla. Bu birazcık şeyle de ilgili yani, orası metropolün kendisini en üst düzeyde gösterdiği yer yani. Dolayısıyla hepsi metropolün doğal çıktıları diye düşünüyorum yani. Ama şeyi söylemiyorum yani, işte bir takım engellemelerle orada yürüyüş yapılmasını engellemek, bunları kastetmediğimizi düşünüyorum. Yani çok daha güvenli yürüyebildiğimiz dediğinizde bunları kastettiğimizi düşünerek söyledim.
Programın sonuna geldik ama aslında bu hafta açılmasını bekliyorduk değil mi? Bir de Taksim Camisi var. Pandemi yüzünden açılmadı. Bu camiyle ilgili de enteresan hani tartışmalar yıllardır, 20-30 senedir devam ediyor. Ve burada bir mühür vurma kaygısı da hep konuşuluyor. Hatta İslami kesim buraya mührünü vurdu. İslami medeniyet işte ilk defa Taksim'e mühür vurdu diye bir söylemleri de var. Bazı videolarda böyle yansımış. Ancak yani bir yandan da yani Taksim'deki her türlü mühür vurma, mühür koyma savaşı bir yandan da sanki boşa düşüyor böyle. Hani o kadar fazlasıyla bir bahsettiğimiz bir katman katman hafızası şey var ki tam belki de İBB seçimlerini kaybettiğinde AK Parti'nin caminin yapılması bile bu Taksim'in bir türlü her türlü yani daha doğrusu her türlü mühre bir şekilde direndiğini de belki bana hissettirdi. Bir ironi taşıyor böyle. Hani ne kadar mühür vurmaya çalışsak da, bir şeyleri böyle anıtsallaştırsak, bir şey yapsak da böyle Taksim bunu alıyor, bambaşka bir şekilde ortaya koyuyor. Ben bu anlamda da 15 numaralı projenin hani bu ironiyi de taşıdığını hissediyorum. Yani yani bir mühür vurma, bir tasarımla da orayı çok fazla şekillendirme şeyinden geri durarak, böyle çekinceli davranarak böyle bir zarafetle oraya yaklaştığını düşünüyorum. O anlamda bu ruhuna çok çok uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası bu projenin. Ve İstanbulluların da bunu görmüş olmasının hiç de tesadüfi olmadığını, bu ruhu İstanbul taşıdığını hissediyorum. Siz ne dersiniz? Artık son sözlerimiz programda ama.
Yani camiyle ilgili çok değişik hislerim var benim de. Bir şey söylemeyeyim. Yani hani yani namaz kılma ihtiyacı var insanların, özet olarak onu söyleyeyim ama hani oradan çıkıp böyle bir göstergeye dönüşüyor. Hep bu tartışma devam ediyor. İşte siz mühür olarak onu söylediniz. Ama 15 numaralı projenin o zarafetiyle ilgili söylediğinize, yani şununla katılayım ben de, yani katılım değil aslında da sevincimi ifade edeyim. Şimdi öyle bir şey olabilirdi ki jüri, çünkü sonuçta mimarlar bu ülkede toplumla çoğu zaman aynı şeyi düşünmüyorlar. Düşünselerdi ki yani mimarların, benim mimarlar demeyeyim o zaman doğru olmadı aslında, mimarların bir kesimi, benim daha yakınında bulunduğum kesimi toplumla ters düşebiliyorlar. Yani dolayısıyla mesela jüri bir projeyi seçerdi ama halk bambaşka bir projeyi seçebilirdi. İdare de başka bir projeyi seçebilirdi. O zaman elimizde kocaman bir Taksim krizimiz olabilirdi. Yani öyle bir şey olmadı yani ve ben de yani benim de oyum açıkçası bu projeden yanaydı yani. Buna oy kullandım. Yani şeyde söylüyorum, benim oy hakkım yoktu yarışmada. Sonradan TC kimlik numaram bir İstanbullu olarak girerek kullandığımda. Yani o aslında bir sevinç verici bir durum bana sorarsanız. Herkesin böyle bir hemfikir olduğu bir yere varmış olmak. Yani şimdi bundan sonrası işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün kadrolarıyla, yani planlama kadroları, imarla ilgili kadroları, ek projelendirme kadroları, yapımla ilgili kadrolarının bu projenin arkasında durarak başkanımız duruyor. Çünkü tekrar söylüyorum, yani Ekrem Başkan bunu ilerlet diye çok net talimatı var. Projeyi uygulamaya doğru götürmesi aslında.
Evet, programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz sevgili.
Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim sizlere.
Bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar.
İyi haftalar.